Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Evet, günaydın Ömer Bey.
Günaydın Ali Bey. Bugünkü Açık Bilinç'te daha önce de programımıza konuk olmuş olan Ali Alpar yeni müfredat konusunda konuşacak, değil mi? Evet, Güven Bey, siz tanıtımını yapar mısınız lütfen?
Tabii memnuniyetle yaparım. Şimdi biz 7 Mayıs'ta bir program yapmıştık. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli başlığıyla ve eğitim reformu girişiminden Ekin Gamze Gencer konuğumuz olmuştu. Yeni bir paket o zaman söz konusuydu. Henüz kabul edilmemişti ama müfredatı değiştirme çabaları filan. Bu konuya yeniden devam edeceğiz ama daha geniş bir çerçevede ve eğitimi bir eğitimcinin gözüyle de bu müfredata yaklaşarak konuyu ele almak istiyoruz. Konuğumuz Profesör Ali Alpar, gökbilimci, Sabancı Üniversitesi'nden daha önce de konuğumuz olmuştu. Aynı zamanda Bilim Akademisi'nin kurucu başkanı kendisi. Hoş geldiniz Ali Bey.
Merhaba, hoş bulduk.
Şimdi yazılarından takip etmiş olanlar mutlaka vardır. Ali Alpar en başından itibaren bu yeni müfredat konusunda pek çok yazı yazdı. Geleceğimiz askıda yeni müfredat taslağı üzerine diye bir yazıyla başlamıştı. Ta 1 Mayıs'ta daha sonra işte müfredat taslağı, mantıksız mantalite falan gibi isimlerle, başlıklarla devam etti. 7-8 yazısı var T24 sitesinde. Ben bunların bağlantısını da koydum bu programın duyurusuna. İsteyenler oradan bakabilir. Şimdi şöyle belki başlamakta fayda olur diye düşünüyorum. Yani bu yeni müfredat modeli ne yapmaya çalışıyor ya da neyi hedefliyor ya da bunu başarabilecek gibi gözüküyor mu önerdikleri metin? Çünkü biz bu programı ilk kez yaptığımızdan bu yana kabul de edildi bu yeni model. Dolayısıyla artık bir şekilde yürürlüğe girdi diye anlıyorum. Bu bir yönü. Bir de bu müfredat üzerine epeydir Türkiye'de işte bir takım çabalar sürüyor. Bunu da belki bağlamı anlamak açısından ele almamız faydalı olabilir. Ali Bey, buyurun.
Şimdi önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de eğitim, genellikle Türkiye'deki eğitim sisteminin durumu çok parlak değil. Yani bu müfredat geldi de gayet iyi bir giden bir şey vardı, onu birdenbire kötü etmiyor. Öteden beri bir pek iyi durumda olmayan ve benim gözlemim, yani karşıma gelen öğrencilerin, bunlar iyi öğrenciler ama kendilerine verilen imkanlardan, donanımdan sonra geldikleri noktada durumlarını da görüyorum üniversiteye geldiklerinde. Bir kötüye gidiş öteden beri var, bir kere bunu söyleyelim. Ama bu son müfredat girişimi çok açık bir şekilde uç noktaya götürüyor. Yani Türkiye'nin kültür geleneğinde, siyaset geleneğinde, eğitimle ilgili girişimlerde hep arka planda olan bir işte eski, şimdiki müfredat deyimiyle, değerlerimiz, onlara göre bir eğitim mi yapsak, bu eğitim bir takım verili buyruklara göre, dini, milli değerlere göre olsa yahut da eğitim ezbere göre olsa, bunların bir bileşimi ile modern anlamda eğitim, bilimsel demek istemiyorum çünkü bu böyle çok akademik, biraz ukalaca kaçıyor. Yani bilim gibi, işte dünya ile ilgili ne öğrenilecekse, bu nereden geliyor, bilgi nereden geliyor, bilginin kanıtı nedir, buna aklıma nasıl ulaşabilirim, nasıl sağlamasını yapabilirim vesaire gibi daha akılcı bir baza mı oturacak? Bu kalıp olarak söylenen şeyle işte İslam geleneğinin bir zamanlar takılıp kaldığı nakli ilimler mi, akıl mı gibi
Evet.
bir gelenek perspektifine oturuyor. Onun için de Türkiye'nin genel kültürel ve siyasi geçmişiyle şimdiye kadarki gelişmelerle çok ilgili ve elbette eğitim gibi bir şey yeni neslin kültürünü, donanımını belirlediği için gelecek için de çok önemli. Onun için de bu kadar çok tepki topluyor. Üzerinde bu kadar durulan bir kavga. Çünkü
Evet.
bu son müfredat gerçekten böyle bütün bilinçli bilinçsiz kıvır zıvır ortadan attı. Gayet açık bir şekilde herhangi bir mantıksal argüman, bir verimlilik, bir öğrencilerin veya toplumun iyiliği argümanına falan gerek bile duymaksızın bir dayatma halinde değerlerimiz diye kendi içinde bile tutarlı olmayan bir şey üzerine bir model getiriyor.
Evet. Peki şimdi siz bir eğitimci gözüyle bakarak bu müfredat modelini incelediniz ve aslında pek de olumlu bulmadınız. Hani en hafif şekilde aslında söylüyorum. Biraz bunun detaylarından da söz etsek. Ne sebepten bu müfredat hedeflediği şeyi yapabilecek bir taslakmış gibi durmuyor size göre?
Hayır, bence hedeflediği şeyi tam yapacak gibi bir taslak duruyor. Hedeflediği şey yanlış.
Yanlış şeyi hedefliyor. Peki, pardon.
Yanlış şeyi hedefliyor. Yani değerler üzerine bir geçmiş asrı saadet, onun da ne kadar hakiki bir resim olduğu tartışılabilir. Üzerine bir eğitim modeli inşa ediyor. Şimdi o değerler ne oldukları belirli değil. Neden sunuldukları için bir argüman yok. Kendi içinde çelişik. Yani ben bunu ayrıntılı olarak müfredatın genel girişine, sunuşuna, referanslarına bakarak örneklerle görüyorum. Bir de
Evet.
spesifik olarak da kendi uzmanlığım olan fizik dersi ortaöğretimde ne öneriliyor'a baktım. Yani konular aşağı yukarı eski konular. Fakat çok kritik, çok önemli gördüğüm bir konu, anlatılması zor addedildiği için kuantum fiziği konusu, ki bence doğru dürüst çalışırsa pekala kolayca anlatılabilecek bir şey. Tuhaf bir şey ama anlatılır bir şey. Mesela o ortadan kaldırılmış. Bunun bir gerekçesi yok. Hadi, ama spesifik olarak da bu konulara girilmez deniyor. Şimdi bir yandan bu müfredat tabii böyle kalıp klişe laflarla işte ne kadar çağdaş olacak, ne kadar teknolojiye çok önem veriliyor. Yeni teknolojiye duyarlı, yeni teknolojiyi takip eden, anlayan falan gibi böyle amaçlar yazılıyor. Böyle çocuklar yetişecek bunda. Ama bütün bu yeni teknolojinin temeli olan fizik konuları çıkarılıyor. Üstelik spesifik olarak bu konuların tartışılmasından uzak durulur yazılıyor. Yani
Evet.
o kadar böyle bir ne diyeceğimi bilemiyorum, ayağı havada. Kısaca şunu söyleyeyim, bir genel yapısı itibariyle eleştirenleri Sayın Cumhurbaşkanı ideolojik olmakla suçluyor. Bu müfredatın içeriğine bakmadan eleştirmekle suçluyor. Bu doğru değil, yani ben de dahil, ama kurumsal olarak Türkiye'de birçok ciddi eğitim kurumu, öğretmen grupları, işte eğitim reformu girişimi bunu gayet sistemli her tarafıyla çalışmaya devam ediyorlar. Ama müfredatın kendisi bir takım ideolojik seçimlerle bunları sorgulamadan, yani sunuşunda hatta bir mantıklı görünme kaygısı yok. Sanki bunu yazanların mantıksal bir argüman nasıl yapılır, onun farkında olmadıkları veya buna aldırış etmedikleri, başka türlü bir düşünce alışkanlığından geldiklerini düşündürüyor. Bunu da işte öğretmenlere, öğrencilere büsbütün empoze edecek bu müfredat.
Evet, Ali Bey, ben de şeyi söyleyeyim bu arada. Bu bir çeşit mutlakiyetçi bir anlayış gibi geliyor. Yani başka herhangi bir argümanı, karşı argümana yer bırakmayacak bir şeyi empoze ediyorlarmış gibi, sizin söylediklerinizden ve yazdıklarınızdan anladığım şeylerden biri, en önemli şeylerden biri de bu. Yani bir dayatmayla mı karşı karşıyayız?
Bir dayatmayla karşı karşıyayız. Bunu yani şeyin de bir yansıması, şu andaki Türkiye'deki başkanlık rejiminin her şeyin en tepedeki kişiye sorulması. Nominal olarak kanunlarda, yani daha doğrusu kararnameler, yönetmeklerde yazıyor. Bilmem falanca kamu kurumunun yönetim kurulu Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirlediği işte uzay politikalarını, bilim politikalarını, bilmem ne politikalarını uygular. Yani yöneticilerin yükümlülüğü başkanın politikasını uygulamak. Aynı şey burada da, değerlerimiz diye bir şey var, böyle bir yukarıda afaki bir şey. Onlara atfen, ama bunları kim o atfı yapıyor? Değerlerin ne olduğuna kim karar veriyor? Belli değil ama birisi karar veriyor. Ve ondan sonra da eliniz kolunuz bağlı bunun çerçevesinde. Yani bu hem eğitimi tabii ki gerçek bir eğitim olmaktan çıkarır, hem de topluma çok büyük bir darbe vurur. Çünkü büsbütün düşünmesini yitirmiş, kendi ana dilini kullanmasını kaybetmiş, işte bir denklemi okumasını, bir sorun üzerinde düşünmesini falan bilmeyen, öyle bir alışkanlık verilmemiş insanlar bu ülkenin geleceği olacak. Şeye de bakarsanız nasıl hazırlandığına, şimdi Sayın Bakan diyor ki biz 10 yıldır çalışıyorduk. Kendisi o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nda bakan değildi, müsteşardı falan. 10 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı bunu çalışıyormuş. Bu 10 yıl içerisindeki kendisinden önceki bakanlara bakarsanız, işte Mahmut Özer, Ziya Selçuk, İsmet Yılmaz ve Nabi Avcı. Bunlar farklı isimler ama hiçbirinin, hele son ikincisinin bu eğitimle, müfredatla, değerlerin tırnak içinde eğitimdeki rolüyle, bilim ve teknolojiyle ilgili algılarının veya görüşlerinin şimdiki bakanla aynı olduğunu sanmıyorum. Bu ne demek? Başka yerlere bağlı belki, başka bir hiyerarşi rol oynuyor. Bakanlığın içerisinde 10 yıldır bu hazırlık yapılıyor ama bundan önceki bakanlar bu hazırlıktan haberdar görünmüyorlar. Gerçi sonrasında da bunlarla ilgili bir şey söylemediler ama işte böyle bir yani siyasi ortamda da böyle bir ilişkisi var.
Evet, bu model ilk bir metin olarak ortaya konduğunda kullanılan başlık Türkiye Yüzyılı Marif Modeliydi. Çok iddialı bir başlığı var aslında, yani bu işte onun altında da bir ortak metin sunuluyor filan. 10 yıldır da üzerinde çalışılıyormuş. Demek ki uzun emekler sonucu ortaya çıkmış bir metin gibi gözüküyor. Öte yandan yani sizin gibi eğitimcilerin ya da işte kamuoyunda bu konuya ilgi duyan insanların tartışması için yalnızca bir hafta bir süre verilmişti. Çok hızlı bir şekilde kabul edildi. Yani demek ki böyle hani onlar biliyor, biz de pek anlamıyoruz, zaten tartışmasak da olur gibi bir görüş var gibime geliyor. Bir de ben de şeyden söz etmek istiyorum. Yani sürekli böyle bir işte ahlaki değerlerin değişmesi filan, böyle bir şeyden bahsediliyor bu Türkiye Yüzyılı Marif modelinde. Öyle anlıyorum ki öyle bir bilim anlayışı ortaya konulmak isteniyor ki hem de biz bu sayede işte hem bilimi öğrenelim hem de ahlaki konumumuzda işte istenildiği gibi olsun filan. Bu mümkün mü, ya da bir bilimsel müfredatın içine, bir marif modelin içine değerleri bu şekilde katmak sizce doğru mu?
Şimdi bilim yahut da yaşadığımız dünyayı anlamak, başka insanlarla paylaşılıp üzerinde anlaşılabilir ve uygulanabilir bilgiler edinmek, önden belirlenmiş a priori bir takım buyruklarla olmaz. Bilgi böyle bir şey olmadığı gibi, yani dünya bilgisinden söz ediyorum, öbür dünya ile ilgili bilgilerden söz etmiyorum. Bilgi böyle bir şey olmadığı gibi, insanların bu dünyadaki toplu iyiliğini sağlamak, kendi iyiliğini gözetirken başkalarının aynı haklarını ihlal etmemek, altın kural anlamında ahlak da önceden belirlenmiş, vaaz edilmiş değerlerle değil, en azından bu değerlerin kendilerinin nelerin insanların ve topluluğun iyiliğine olacağı düşüncesi ve bilgisi üzerine inşa edilmiş olması gerekir.
Evet.
Şimdi burada bu noktadan bir kopuş var. Yani değerlerle gerek bilgi edebe gerek davranışla ahlakla ilgili temelinin tartışılmadığı, öylece size sunulan bir değerler topluluğu, değerler manzumesi var. Buradan çıkarak her şey bununla yapılır. Şimdi çok ayan beyan bir şey ki tırnak içinde herkes bilir diyeyim ama bugün tesadüf dil tarihten Remzi Demir'in işte Cumhuriyet'in 100. yılında felsefe üzerine hoş bir kitabı var. Onu okuyordum. Ziya Gökalp'ten bir alıntı yapıyor. Yani Türk-İslam sentezi en azından Türk tarafının, herhalde İslam tarafında yabancı olmayan düşünürü Ziya Gökalp. Tam bunu diyor. Yani ilim, bilgi, işte şimdi bilim dediğimiz şey, milletler arası beynel milel ve dinler arası bir şeydir diyor. Hangi dinden olursa olsun aklını kullanan insanlar aynı olgular karşısında aynı sonuçlara varabilirler. Burada sizin hangi milliyete mensup olduğunuz daha iyi, daha sağlam bilgi ettiğinizi gerektirmez. Bu sonuçta bu lafları ben ediyorum ama ilk baştaki beynel milel ve dinler arası olduğu ve hangi dinden olursa olsun sonucun öğrenilen şeylerin değişmeyeceği konusunu da tam olarak Ziya Gökalp söylüyor. Şimdi evet. Burada oradan daha gerilere giden bir şey var önümüzde.
Peki o zaman bir de şunu sorayım. Niye böyle? Yani burada bir mücadelenin herhalde bir aşamasında buluyoruz kendimizi. Sizin değerlendirmenize göre de bir eğitimci olarak bu aslında iyi bir aşama değil. Gelmek istediğimiz yerde bu olmamalı. Ama böyle buna niye önem veriliyor ve bu niye böyle neredeyse bir acillik hissiyle ittiriliyor kamuoyunda?
Evet, ben bir de ek olarak buna ufak bir ek olarak şeyi de sorayım. Yani kuantum fiziği gibi bir kural, bilgi birikiminin devre dışı bırakılmasının ne gibi bir amacı olabilir eğitimde, eğitim sisteminde?
Yani amacından ziyade ne gibi bir sebebi olabilir? İlk soruya Güven Bey'in sorusuna cevap. Tam olarak kendini anlamamaktan, bilmemekten. Yani şöyle bir şey var. Türkiye'de yerleşti ya. İşte ben sözelciyim, öyleyse benden başka bir şey anlamamı beklemeyin. Ya ben sayısalcıyım, onun için işte bana bunu sormayın falan. Ben yani sayısalcıysam bir şey okuyamam, tarihle falan da ilgilenmemem. Bunun gibi bir şey. Yani bir şey zordur, matematik dersi için olduğu gibi. Lafı tekrarlana ezberci bir ortamda, sahiden bunu zor uyan insanların da zorluklarını artırarak bir kalıp haline geliyor. Şimdi benim tahminim, kendileri doğru dürüst bir fizik eğitiminden geçmemiş öğretmenlerin, kitap yazarlarının vesaire, ya bu zor, buna girmeyelim diyorlar. Bir yandan da İngilizce'de wishful thinking denen, yani böyle bir hevesle bir şeyler yapmak isteyip de aslında olmayacak şeylere amin demek şeklinde listeler yapıyorlar. Yani teknolojide çok ileri gideceğiz, işte Türkiye 100 yılı olacak, oradan tutun da işte öğrencimiz işte hem adab-ı maşereti uyar hem milli dini değerleri, ama bir yandan da şöyle moderndir. Bunlar birbirine çelişen şeyler değil ama yani bunlar listelemek de olacak şeyler de değil. Bu söylem, bu algı işte şunu görmemeye yol açıyor. Yani yaptıkları şeyin tutarlılığını bu öğretilebilir mi, öğretilemez mi? Kuantum mekaniği örneğinde mesela bu konunun özü nedir? Neden acayiptir? Ama kanıtı var mıdır? Hangi deneyler bunu göstermiş? Bu deneyler nasıl yorumlanmış, çözülmüş? Bunlar lise öğrencisine anlatılabilir mi? Benim cevabım evet, anlatılabilir. Tuhaf mıdır? Tuhaftır. Çünkü günlük sezgimizden çok uzak bir şey kuantum dünyası. Ama deneyler bunu şöyle şöyle şeyler gösteriyor. Bu acayiplikleri anlamanın yolu da işte parçacık gibi görünen şeylerin bazen dalga, bazen her ikisi, bazen parçacık olduğu, dalga gibi sanılan şeylerin de bazen dalga, bazen parçacık, bazen her ikisi gibi bir şey olduğu. Bunun günlük hayatımıza yansıması yok. Çünkü bunu kontrol eden bir temel tabiat sabiti var. Bu insan ölçülerine göre son derece küçük. Onun için biz bunu görmüyoruz. Ama deneyler dolayısıyla anlıyoruz ve bu o kadar önemli bir şey ki, çünkü atomların yapısını belirliyor. Ama atomlar da makroskopik günlük hayatımız içinde yaşadığımız bütün maddenin ve inşaatimiz bütün teknolojinin özelliklerini belirliyor. Bunun birçoğunu mesela yine müfredata örnek vereyim. İşte yarı iletkenlerin anlaşılması amaçlanır. Çocuk bu üniteyi, bu bahsi bitirdiği zaman yarı iletkenin ne olduğunu, işte özelliklerini anlatır, bu konuda sorular sorar falan diye amaçlar isteniyor. Şimdi yarı iletken denen şeyin anlaşılmasının yahut bir cismin iletken veya yalıtkan nasıl olduğunun anlaşılmasının bir tek yolu var. O da elektronların hem parçacık, bildiğiniz topu attığın zaman gider, onun gibi atılıp tutulan bir şey, hem de dalga olduğu. Dalga olunca da iki dalga, üç dalga, beş dalga üst üste gelince bazı noktalarda kör noktalar olur. Oradan geçmez. İşte bir cismin yalıtkan veya yarı iletken olmasının sebebi budur. Bu anlatılabilir bir şey. Eğer üzerinde düşünürseniz, önce düşünüp kendiniz anlamaya çalışırsanız. Ama böyle bir esrarlaştırma, karanlıklaştırma, bulanıklaştırma, anlamama, bunlar hepsi birbirini besleyen şeyler. Bir de bunların gerekli olmadığı algısı veya hissi var. Bu da insanlar içinde yetiştikleri için böyle sanıyorlar. Bunun sonunda yani çok karmaşık bir şey. Bunun ben psikolojisini nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Bir de bir takım şeyleri gerçekten anlamadan, yapmadan toplum içerisinde bir yerlere gelebilmek baskısı var. Yani bunun tabii ki siyasi, sosyolojik ayakları var. O kadrolaşma denen şeye de yol açıyor. Yani bizim eğitimimizde öteden beri olan bir şey vardır işte. Sanki eğitim görmek, ders yapmak, ders çalışmak bir ezadır, bir eziyettir zavallı çocuklar. Onun için bunlara böyle mağdur muamelesi yapılıp hafifletmeye çalışılır. Bu da tabii ki gayet iyi tepki alır toplumdan, popülerdir. İnsanlar kolay diploma alsınlar, kolay terfi etsinler. Bunlardan çok sayıda olsun, kalitesine bakılmasın. Çok çok okullar açılsın, çok çok mezunlar versinler. Sonra tabii bunlara işte bulunamıyor. Yani ekonomik sosyal krizin bir parçası oluyor. Ama suni işler yaratılsın, daha az para kazansınlar, topluca sürünelim. Buralara gidiyor. Yani yeni yüzyılın başın, Türkiye yüzyılı dediğiniz zaman konunun özüne dönersek, başında bir takım değerlere, dini değerlere atıfla yapılmış bir ekonomi politikasının getirdiği bir krizle giriyoruz. Bu
Evet.
yüzyıla, bu yeni yüzyıla uygun bir şekilde de bir müfredat modeli getiriliyor.
Evet, özellikle fizik konusunu ele aldığınız 3 yazınız var. Ben de herkesin dikkatini ona çekmek isterim. Kaldırılan eski ortaöğretim müfredatında fizik diye bir yazıyla başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben 40 yıldır Türkiye'nin iyi üniversitelerinde bu konuları okutmuş olan bir astrofizik hocası olarak işte düşüncelerimi paylaşacağım filan. Daha sonra da yeni müfredattaki fizik dersi programını iki yazıda ele alıyorsunuz. Bunlar da okunmaya değer, dikkat çekilmesi gereken konular. Peki programı da bitiriyoruz. Son bir dakika kaldı. Yani şimdi ben desem ki size peki siz hazırlasaydınız bir yeni müfredat ne yapardınız? Bu tabii bir dakikaya sığmaz ama programı kapatırken son söyleyeceğiniz birkaç cümle için biz yine sözü size bıraksak Ali Bey.
Vallahi tecrübeli öğretmenleri ve iyi gerçekten konuyu öğrenmek isteyen öğrencileri bir araya getirip nereden başlayalımı konuşurdum. Ondan sonra da varsayım olarak ki ben bunun hemen hemen her konuda en azından ilk öğretim ve orta öğretim düzeyinde gayet kuvvetli ve çok büyük yani örneklerin çok doğru bir varsayım olduğunu birçok şeyin anlaşılabilir bir şekilde anlatılacağını bunu ortaya koyardım bu ilkeyi. Bir de ders kitapları yazımında, derslerin anlatımında, müfredatın seçiminde en önemli konu bilginin nereden geldiği. Yani fizik, kimya, matematik, tarih öğretirken burada kanıt ne? Hangi deneyden dolayı yahut hangi belgeye dayanarak tarih anlatıyorsanız? Bu konuda farklı görüşler var mı? Bunlar yani sürekli olarak verilen bilgiyle beraber bunun kökenini bizim eğitimimizin şundan kopması lazım. Hikaye anlatır gibi. İşte filanca büyük alime göre Newton şunu icat etti. Yani Newton onu durduk yerde kafasına elma düştü diye icat etmedi. Bunu anlamak çok temel ve basit bir şey. Bütün eğitimin içerisine her edilen lafın mümkünse tabii her edilen lafın değil de yani anlatılan şeylerin kanıtlarının ne olduğunu, okuyan kişinin bunu nasıl anlayabileceğini, imkanı varsa kendisinin nasıl bunu sağlayabileceğini, en azından tarihi olarak bu bilginin nereden geldiğini, hangi deneyden, hangi gözlemden geldiğini, hangi belgeye göre bunun böyle olduğunu yani bunları göstermek, bir de mantık ve bir fikir yapısı yani edebiyat sanat falan öğretirken de bir kompozisyon fikri vermek önemli diye düşünüyorum. Yani böyle bir takım kılıflar böyle yığma inşaat yapar gibi arka arka bir takım lafları dizmek olmamalı. Eğitimin bir yapısı olması lazım. Bir zihinsel yapısı olması lazım.
Evet ve aslında bu tür işte Türkiye yüzyılı marif modeli, eğitim modeli, müfredat filan gibi çok iddialı metinlerde hazırlanırken tabii sizin gibi eğitimcilerin aslında fikrinin alınması lazım. Bunun öyle olmadığını da görüyoruz. Peki bu şekilde bitirelim. Bugün konuğumuz gökbilimci, astrofizikçi Mehmet Ali Alpar'dı. Yeni müfredat modeli üzerine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey.
Çok ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
İyi günler.